Ayrım 24, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 212, 6. kısım. Jean bu uzun gecenin kendisini ne kadar yorduğunu fark etmemişti ve hamağına uzanır uzanmaz kafasına birkaç yüz kilo tuğla düşmüş de bilincini kaybetmişçesine bir uykuya daldı. Saatler sonra mahmur ve uyku sersemi bir halde pişmiş et ve keskin göl havası kokusuna uyandı. Loki arıtma ayininde üstüne yatırıldı, eğreti masanın daha küçük bir versiyonunun başına oturmuş, küçük bir dağı andıran bir diğer gemi tayını yığınını mideye indirmekle meşguldü. Jean yattığı yerde yuvarlanarak ayağa kalkarken eklemlerinin gıcırdayıp çıtırdadığını işitti. Cortez Say'la yaşadığı karşılaşmadan kalan ağrıları birkaç gün daha çekecekti. Ama bu yabancı olduğu bir durum değildi. Saat kaç? Akşam üzeri 5 dedi Loki. Ağız dolusu yiyeceğin arasından. Şafaktan hemen önce kart ayında olacağımızı söylüyorlar. Jean esnedi, gözlerini ovuşturdu ve karşısındaki manzarayı inceledi. Loki'nin üzerinde arkasındaki duvara dayalı duran, kapağı açık sandıktan seçtiği belli olan bol ve temiz bir üniforma vardı. ''Kendini nasıl hissediyorsun Loki?'' ''Kurt gibi açım.'' Genç adam elinin tersiyle dudaklarını sildi ve suyundan bir fırt çekti. ''Bu seferki Velvirazzo'dakinden de kötü.'' ''Nereye gidersek gidelim, sürekli zayıflıyor gibiyim.'' ''Hala uyuyor olacağını sanmıştım.'' ''Uyumaya niyetliydim ama midem ötelenmeye yamaşmadı. Bu arada kusuruma bakma ama kahveye çaresizlik derecesinde ihtiyaç duyan birine benziyorsun.'' ''Burnuma kahve kokusu gelmiyor, yoksa hepsini içtin mi?'' ''Haydi ama o kadar da alçak değilim. Gemide hiç kahve yok. Görünüşe bakılırsa sabır çaya düşkün.'' ''Kahretsin. Çay medenice uyanma konusunda işe yaramaz.'' ''O karman çorman beyninde neler kaynıyor?'' ''Sanırım kafam karışık.'' Jean masanın yanındaki iki boş sandalyeden birine oturdu, eline bir bıçak aldı ve biraz jambon kesip bir dilim ekmeğin üstüne koydu. ''Ve de afallamış haldeyim. Bizim şu beş halkalı hanım durumumuzu hiç beklemediğim bir hale soktu.'' ''Bak onu iyi bildin. Gel bir de benim halimi düşün.'' ''Orası öyle.'' Jean bir yandan karnını doyururken diğer yandan da dostunu inceledi. Loki temizlenmiş, tıraş olmuş ve uzayan saçlarını kısa bir kuyrukta toplamıştı. Sakalının noksanlığı, nekahetinin izlerini açıkça ortaya çıkarıyor, solgun teni de ilk defa bir terrinliden ziyade vadralıya benziyordu. Ağız kenarlarındaki kırışıklıklar biraz daha derinleşmiş, gözlerinin altındaki çizgiler daha bir belirginleşmişti. Sanki görünmez bir heykeltıraş son birkaç haftadır Loki'nin üzerinde çalışarak Jean'ın neredeyse 20 yıldır tanıdığı çehreye ilerleyen yaşın ilk belirtilerini oymuştu. ''Tanrıların aşkına bunca yemeği nerene sokuyorsun Loki?''
''Bilseydim hekim olurdum.''
Jean kameraya tekrar bakındı. Kıç pencerelerinin yakınına bakır bir küvet yerleştirilmişti. Yanında da bir havlu yığını ve yağ şişeleri vardı.
''Küveti mi merak ediyorsun?'' dedi Loki. ''Su temiz. İşim bittikten sonra değiştirdiler. Düzgün görünmemiz için bizden göle dalmamızı beklemiyorlar.''
Kameranın kapısı çalındı. Jean dostuna göz attı. Loki de olumlu anlamda kafa salladı. ''Gel!'' diye seslendi iri yarı adam.
''Uyanık olduğunuzu biliyordum.'' dedi Sabır. Merdivenden inen kadın gelişi güzel bir el hareketi yaptı ve kapı kendi kendine onun arkasından kapandı.
Bağlı büyücü üçüncü sandalyeye kurulup ellerini kucağında kavuşturdu.
''İyi birer ev sahibi olduğumuzu ispatlayabildik mi bari?''
''Görünüşe göre iyi bakılıyoruz.'' dedi Jean esneyerek. ''Tabii barbarca bir kahve noksanlığını saymazsak.''
''Bir gün daha dayan efendi Tannen. Ondan sonra içebileceğin kadar siyah su israfına kavuşacaksın.''
''Şu küçük oyununuza ayar çekmek için bizden önce tuttuğun son insanlara ne oldu Sabır?'' diye sordu Jean.
''Doğruca iş mevzularına giriyoruz öyle mi?'' dedi Loki. Bence sakıncası yok dedi Sabır. Zaten o yüzden buradayım. Peki ama ne demek istiyorsun?
Bunu her 5 yılda bir yapıyorsunuz cevabını verdi Can. Bağlı büyücü olamayacak casuslar aracılığıyla çalışmayı seçiyorsunuz. Madem öyle tuttuğun son gruba ne oldu, neredeler? Onlarla konuşabilir miyiz?
Ah, işimiz bittiğinde ayaklarına ağırlık bağlayıp onları göle atıp atmadığımızı merak ediyorsun.
Onun gibi bir şey.
Bazılarıyla hizmet takası yaptık, diğerleri neyse ücret ödedik. Tazminatları ne olursa olsun eski timsallerimizin tümü de yanımızdan serbestçe ve sağ salim ayrıldı.
Yani asırlardır mahremiyetinizin her yönünü acımasızca koruyorsunuz. Ama her birkaç yılda bir kendinize özel bir arkadaş seçiyor, kafalarındaki soruları yanıtlıyor, onlara kahrolası anılarınızı gösteriyor. Yani üstüne alınma. Sonra da işiniz bittiğinde neşeyle el sallayarak onları yolcu ediyorsunuz, öyle mi?
Önceki timsallerimizden hiçbiri bir bağlı büyücüyü sakatlamadı Can. Size gösterilen şeyler hiçbirine gösterilmedi. Fakat yalnızca en sıkı önlemlerle korunabilecek, akıl almaz sırlara ortak edildiniz diye hemen gururlanmayın. Bu iş bittiğinde yaşamlarınızın geri kalanı boyunca sizden gizlilik bekleyeceğiz. Ve eğer öyle bir nezaket göstermezseniz en azından birinizi hiçbir sıkıntı çekmeden bulabileceğimizi iyi biliyorsunuz.
Sanırım bu kadarı yeterli dedi Can bozum olarak. Geçen seferki seçimde kim galip geldi?
Size bir galibiyet geleneği emanet ediliyor dedi Sabır. Her ne kadar üst üste 2 zafere çok büyük bir başarı denemese de bir üçüncüyü beklemek için iyi bir dayanak olduğu kesin. Şimdi kart ayında yapacaklarınızı ayrıntılarıyla konuşmasına konuşacağız. Ama ikinizi birden buraya getirebilmek için sıra dışı bir söz verdim. O sözü en iyi şekilde tutmak isterim. Cemiyetim ve sanatım hakkında başka sorularınız var mı?
Şimdi sormazsak dilimizi ebediyen tutmamız mı gerekecek dedi Locke.
Size kısa bir fırsat sundum. İlmi bir inceleme değil.
Şu işe bak dedi Locke. Gerçek bir cevap istediğim son bir şey daha var. Jean üstlendiğiniz kontratlara değindi. O neden diye sordu. Sense bize neden olmasın dedin. Ama bence bu cevap meselenin özüne inmiyor. Siz bağlı büyücülerin 4 asrın ardından cidden paraya ihtiyaç duyabileceğinizi düşünemiyorum, yanılıyor muyum?
Hayır, 1 saat içinde bir şehir devleti satın alabilecek meblağlara erişebilirim.
Öyleyse neden hala paralı askerlik yapıyorsunuz? Neden dünyanızı bunun üstüne kuruyorsunuz? Neden hiç çekinmeden kendinize bağlı büyücüler diyorsunuz? Neden insipa ve ile armatos de...
Ah dedi Sabır, bak bu girmek isteyebileceğinden daha derin bir mevzu.
Bırak ona ben karar vereyim.
Nasıl istersen, Vadralılar kuzey kıyılarına şu an İlikler Krallığı'nın bulunduğu bölgeye ne zaman akınlar düzenlemeye başladı?
Bunun kolumuzla ne ilgisi var?
Sen bana cevap ver, o sefil çöllerinden çıkıp ne diyorlardı oraya?
Kristal Vasen dedi Can, cam diyar.
Yaklaşık 800 yıl önce dedi Locke, en azından bana öğretildiği kadarıyla. Peki Terin halkı Demir Deniz'in karşı tarafından bu kıtaya göçeli ne kadar oluyor?
Herhalde 2000 yıl falan dedi Locke.
800 yıllık Vadra tarihi dedi Sabır. Terin için 2000 yıl. Sayresli ve Altın İhvan onlardan da eski. Gidin cömertlik edip onlara 3000'er yıl verelim. Peki ya size bu kıtadaki bazı ata harabelerinin 20.000 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edildiğine inanmak için geçerli sebeplerimizin olduğunu söylersem, hatta belki de 30.000 yıldan.
Olacak iş değil dedi Locke, bunu nasıl bile...
Kendimizce yöntemlerimiz var dedi Sabır, geçiştirici bir el hareketiyle. Nasıl bildiğimizin bir önemi yok. Önemli olan şu, yazılı tarihte hiç kimse ataları gördüğüne dair güvenilir bir iddiada bulunabilmiş değil. Atalar, her neyseler, o kadar uzun bir zaman önce ortadan kayboldular ki, ceddimiz onlarla tanıştıklarına dair herhangi bir efsane bile bırakmadılar. Biz buralara yerleştiğimizde ata şehirlerinin ne zamandır terk edilmiş olduğunu ancak tanrılar bilir. Şimdi bu şehirlere şöyle bir bakmak bile ataların büyücülükte son derece usta olduklarını anlamak için yeterli. Öyle ki biz bağlı büyücülerin büyüsü onlarınkinin yanında bir geri zekalının kart hileleri gibi kalıyor. Atalar yüzlerce asra meydan okuyacak mucizeler inşa ettiler. Burada çok ama çok uzun bir zaman kalmaya niyetliydiler.
Gitmelerine sebep olan neydi o halde diye sordu Loki.
Çocukken bu konuyu düşünerek kendimi korkuturdum dedi Can.
Aynı şeyi şimdi de yapabilirsin dedi Sabır. Evet Loki, gitmelerine sebep olan neydi? İki ihtimal söz konusu. Bir şey ya onları tamamen ortadan kaldırdı ya da öyle fena korkuttu ki tüm şehirlerini ve hazinelerini arkalarında bırakarak apar topar kaçtılar.
Yani dünyadan mı ayrıldılar dedi Loki. Nereye gidebilirler ki?
En ufak bir fikir zerreciğimiz bile yok dedi Sabır. Fakat sebebi ne olursa olsun biz buralara yerleşmeden evvel o harikulade kentlerini boşalttıkları bir gerçek. Bir şey onları buna zorladı ve o şeyin geri gelebileceğini farz etmek zorundayız.
Of dedi Loki ellerini başına koyarak. İnsanı neşelendirmekte üstüne yok, bunu biliyor muydun?
Sizi bunun iç açıcı bir mevzu olmadığı konusunda uyarmıştım. Hem bu dünya hem de üzerinde yaşayan tüm ruhlar 13'ün hükmü altındadır dedi Loki. Onu yönetir, korur ve tabiatının işleyişini düzenlerler. Kahretsin, ataları kovanlar onlar bile olabilir.
Bize bundan açık açık söz etmemeleri çok garip o halde diye belirtti kadın.
Müsaade et sana kişisel deneyimlerime dayanan bir şey açıklayayım dedi Loki. Tanrılar bize bilmemiz gerekenleri söylerler. Fakat kalkıp da sadece bilmek istediklerini sormaya başlarsan sohbette uzun duraksamalar beklemen gerekir.
İnandırıcı değil karşılığını verdi Sabır. Ataların başına ne geldiğini bizden saklıyor olmaları mümkün elbette. Onları yok eden şeyi engelleyememiş veya buna yanaşmamış olmaları da öyle. Bu ihtimalleri kendi aramızda asırlarca tartıştık. Akla yatkın tek varsayım kendi başımızın çaresine bakmamız gerektiği.
Nasıl yani diye sordu Loki.
Büyünün büyük ölçekli ve toplu olarak pek çok büyücünün birlikte çalışmasıyla uzun vadede kullanımı dünyada silinmez bir iz bırakır. Büyüye karşı hassas kişi ve kuvvetler bu fenomeni tespit edebilirler. Tıpkı sizin bir nehre bakarak hangi yönde aktığını, elinizi suya sokarak ne kadar hızlı ve sıcak olduğunu anlamanız gibi. Büyük çaplı çalışmalar, bulutsuz bir gecede yanan işaret ateşleri gibidir. Karanlıkta dikkatini çekmenin işimize gelmeyeceği şeylerin olduğunu farz etmemiz gerekir. İşte bu yüzden gök salon gibi çok az yer bulundurur ve vaktimizi 40 katlı cam kuleler inşa etmeye harcamayız. Ataların incelik yoksunluklarının bedelini ödediğinden şüpheleniyoruz. Kendilerini yollarının kesişmemesi gereken bir güce açık ettiler.
Zehrimden kurtulmak için düzenlediğin şu ayin.
Ah hiç de bile. Evet 30 kilometre dahilindeki her büyücünün hissedebileceği türden hatırı sayılır bir işti. Fakat ben çok daha fazla zaman ve emek gerektiren bir şeyden bahsediyorum. Sonuç olarak kontratlarımızı yaşamlarımızın odak noktası yapmamızın sebebi bu. Yıllar içerisinde binlerce ve binlerce kişinin birbirinden ayrı amaçları doğrultusunda çalışmak, güçlerimizi bir noktada yoğunlaştırmanın büyüsel etkilerini azaltır.
Bizi geceleyin çıtırdayan birkaç yüz minik alev olarak düşünün. Farklı zamanlarda ve istikametlerde rastgele kıvılcımlar saçarak hep birlikte kocaman ve görünür bir yangın çıkarmanın tehlikesinden kaçınırız.
Tebrik ederim dedi Loki. Kafamı ancak bu kadar karıştırabilirdin. Ama sanırım ne kastettiğini anladım. Sizin şu küçük loncanız, eğer dediklerin doğruysa sırf huzuru sağlamak veya onun gibi zırva için bir araya gelmediniz demektir. Şu ata olayı sizi cidden korkutuyor.
Evet dedi kadın. Terin hükümdarlığının son birkaç yılında saray büyücüleri iyice kontrolden çıkmıştı. Birbirlerinin kuyusunu kazan birer hırs küpüydüler. mantığın sesini dinlemiyorlardı. Nizamımızın kurucuları endişelerini İmparator Talatri'ye bildirdiklerinde alaya alındılar. Fakat işin aslını biliyorduk. Eğer insan büyücülüğü varlığını sürdürecekse bunun sessiz sedasız ve disiplinli bir şekilde gerçekleşmesi lazım. Yoksa ataların akıbetini ilk elden öğrenme riskine gireriz.
Güçlerinize yönelik kısıtlı anlayışımın kusuruna bakma ama dedi Can. Terim pele yaptıklarınız hiç de sessiz sedasız değildi.
Veya disiplinli dedi Sabır. Evet, tam da göze alamayacağımız türden toplu ve büyük ölçekli bir büyü çalışmasıydı. Fakat Terim Pel'in durumunda bu gerekli bir riskti. İmparatorluğun merkezi, altyapısı, arşivi, gücünün tüm kalıtsal yönleri yok edilmek zorundaydı. Terim Pel ortadan kalkınca imparatorluğu yeniden kurmaya niyetlenenler meşruiyete çıkan kolay bir yol bulamadı. İlk yıllarımızda bu tür bir güvenliğe ihtiyacımız vardı.
Yani size katılmak istemeyen büyücüleri avladığınız yıllarda dedi Loke.
Hem de hiç acımadan dedi Sabır. Bize özgeci gözüyle bakmamakta haklısınız. Katı yürekli davranabildiğimiz kesin. Fakat güdülerimizin insancıl değilse bile en azından karmaşık olduğuna artık hak verebilirsiniz belki.
Loki homurdanmakla yetinip bir kaşık yulaf lapası daha yedi.
Bu mevzuda sizi tatmin edebildim mi?
Loki başını olumlu anlamda sallayıp yutkundu. Biraz daha açıklama yaparsam bir daha asla karanlık bir odada uyuyamayacağımdan korkuyorum.
Artık Kartayn'daki işimizden bahsedebilir miyiz dedi Can.
Hem kendisinin hem de dostunun daha az huzur kaçırıcı bir konuya geçmek istediğini sezinleyerek.
5 yıllık oyun dedi Sabır. Ayrıntıları dinlemeye hazır mısınız?
Mücadeleci ruhun geri geldi dedi Loki. Haftalarca yataktan kalkamadım. Çiğnenmesini istediğin yasaların bir listesiyle beni salıver gitsin.
Çay istemediğinden emin misin Jean diye sordu kadın.
Yok cevabını verdi iri yarı adam. Kahvaltıda hayır. Yine de kırmızı şaraba hayır demem. Şöyle boya döken cinsten sert bir mahsul, içinde kum olan çakırlardan, öyleleri plan kurmak için birebirdir.
İlgilenirim.
Eh dedi Loki, artık senin hizmin için çalışıyoruz. Sanırım o da sen, buzilik, seyri seferci ve insanları sadece yaramazlık yaptıklarında katleden diğer Ali Cenap tipler oluyorsunuz. Peki ya 5 halkalı akranlarından ne haber? Onlar hangi tarafta?
Tedbir ve itidal sizden yana olacaklar. Ama sağduyunun düşüp boynunuzu kırmanız için dua edeceğini bilmek herhalde sizi şaşırtmaz.
Sağduyu ve Şahinci'nin yandaşları, onlar diğer takım mı oluyorlar? Yani sadece 2 taraf mı var? Ya ayrı gruplar, bizi bekleyen sürprizler?
Korkarım yalnızca 2 hizbe yetecek kadar büyük çaplı uyuşmazlıklara sahibiz.
Kapı yavaşça açıldı ve Buzilik elinde bir tepsiyle içeri girdi. Adam masaya açık bir şişe kırmızı birkaç kade ve Sabır'ın geçen akşamki fincanını bıraktı. Sonra da kadına 2 parşömen tomarı verdi ve geldiği gibi sessizce gitti. Sabır çay fincanını eline aldı, içinden bir cızırtı geliyor, bir buhar bulutu yükseliyordu. Jean 2 kadeyi şarapla doldurup birinin Loke'nin önüne bıraktı. Sonra da kendininkinden bir yudum içti. Tadı bir tabaklama fıçısından çıkmış gibiydi.
Ah dedi, şeytani taharret suyu, tam ihtiyacım olan şey.
Onu içmek için gemide taşıdığımızdan emin değilim dedi Sabır. Muhtemelen bordacıları geri püskürtmek içindir.
Kokusu tam da öyle bir işe uygun geliyor dedi Loke.
Kendi kadehine su ekleyerek.
Şimdi dedi Sabır boştaki eliyle parşömen tomarlarını Loki ve Jean'a iterek. Bunlar sizin.
Jean tomarını aldı, mührü kırdı ve aslında sıkıca dürülmüş birkaç evrak olduğunu keşfetti. Onları gözden geçirdiğinde Laşay'ından alınmış transit geçiş belgeleriyle karşılaştı.
Bunlar Tavrin Kallas için dedi kaşlarını çatarak.
Senin için eski ve rahat bir kıyafet gibi olsa gerek dedi kadın alaycı bir tebessümle. kendisini taşıyan yolcunun evsiz barksız bir serseri olmadığını ispatlamanın nispeten yaygın bir yöntemi sayılan geçiş belgelerinin altında Tivoli adlı bir muhasebe bürosundan çıkartılmış 3000 kartrein dukatı değerinde bir kredi mektubu vardı. Eğer bu parayı almak istiyorsa eski sahte adını bir kez daha kabullenmesi gerekecekti elbette. Neşelen Jean dedi Locke, görünüşe bakılırsa ben Sebastian Lazari oluyorum. Adamı daha önce hiç tanımadım. Sahte kimliklerinizi kendiniz seçmekten zevk duyuyorsanız özür dilerim dedi Sabır. Sizi Laşay'ından almadan önce o hesapları açmamız ve daha başka şeyleri yoluna koymamız gerekiyordu.
Sorun değil dedi Locke, artık sinirlerim biraz yatıştığına göre bunlarla işe başlamamız için bir sebep göremiyorum. Ama umarım altın memeden emip emebileceğimiz süt bundan ibaret değildir.
Bunlar yalnızca ilk birkaç günü atlatmanızı sağlayacak başlangıç fonlarınız, Tivoli sizi faaliyetleriniz için kullanacağınız hazinenin başına geçirecek. Tıpkı rakiplerinizinki gibi 100.000 dukat rüşvet yedirmek ve diğer ihtiyaçlarınız için dolgun bir meblağ. Fakat kartayını paraya boğup yarışmayı kurnazlık etmeden kazanabileceğiniz kadar da değil.
Peki şey sonrası için kenara biraz ayırırsak diye sordu Locke.
Tüm o parayı son bakırına kadar seçime harcamanızı öneririz dedi Sabır. Zira sonuçlar doğrulandığında kalan tüm para adeta büyüyle yok olacak, anlatabildim mi?
Hem de hayallerimizi suya düşürecek kadar açıkça dedi Locke.
Şu seçim temel olarak nasıl yürüyor diye sordu Can. Hükümdar konseyinde toplam 19 sandalye bulunur. Bunlardan 14'ü şehirdeki mahalleleri temsil eder. 5 tanesi de kırsal malikaneleri. Her siyasi parti sandalye başına bir aday gösterir ve asıl adayın bir skandala karışması ya da başka bir sorunu bulaşması ihtimaline karşı bir yedek belirler. Ne gariptir ki bu tür olaylara sıkça rastlanır.
Aman ne şaşırdım dedi Locke. Peki şu siyasi partiler neler?
Kartayne iki ana görüş hakimdir. Bir yanda eski aristokrasiyi temsil eden derin kökler bulunur. Unvanları yasal olarak ellerinden alınmıştır. Fakat paraları ve bağlantıları yerli yerindedir. Diğer yanda da Kara Zambak Partisi vardır. Esnaflardan ve genç tüccarlardan teşkildir. Kısacası eski para ile yeni para karşı karşıya diyebiliriz.
Biz kimin adına çalışacağız diye sordu Can.
Derin köklerin.
Nasıl? Demek istediğim bu insanların gözündeki konumumuz ne?
Kampanyayı perde arkasından yürütmek için tutulmuş Laşay'ınlı danışmanlarsınız. Gücünüz hemen hemen mutlak olacak.
İyi de bize kulak vermelerini onlara kim söyledi?
Hepsi ayarlandı Can. Size şevkle riayet edecekler. En azından seçim kampanyasıyla ilgili konularda. Gelişiniz için onları hazırladık.
Tanrılar aşkına.
Sizin cazibeyle ve süslü püslü masallarla yaptığınızdan fazlası değil. Bizim yöntemimiz daha hızlıdır, o kadar.
Önümüzde 6 hafta var öyle mi diye sordu Locke.
Evet. Sabır çayından bir yudum aldı. Seçim düşmanlıkları ertesi günün akşamında resmen başlamış olacak.
Şu derin kökler partisi dedi Locke. Son iki seçimi kazandıklarını söylemiştin değil mi?
Ah hayır cevabını verdi kadın.
Öyle dedin dedi Jean. Bize bir galibiyet geleneğinin emanet edildiğini söyledin.
Ah pardon, benim hizbimin seçimi kazanan yeteneksizler partisini iki defa üst üste desteklediğini kastetmiştim. Hangi tarafın hangi partiyi alacağını şans belirler. Derin kökler geçtiğimiz şu son 10 yıldır sönük kalmıştı. Fakat o yıllarda şans bize kara zambağı verdi. Şimdi ise maalesef.
Tanrıların kusursuz sidiği aşkına diye söylendi Locke. Davranış sınırlarımız nedir diye sordu Jean.
Büyü yeteneği olmayanlar söz konusu olduğunda çok fazla değil. Tarih boyunca kaleme alınmış her seçim yasasını çiğnemenize yardım etmek için can atan kişilerle beraber çalışacaksınız. Tabii kanlı veya görgüsüzce bir şey yapmadığınız sürece.
Şiddet yok mu dedi Locke.
Kavgalar coşkunun doğal bir sonucudur diye belirtti Sabır. Herkes iyi bir yumruklaşmanın havadislerini dinlemeye bayılır. Fakat iş yumruklarda kalsın, silah ya da ceset olmasın. Birkaç kar tayinliği pataklayabilir ve istediğiniz tehditleri savurabilirsiniz. Lakin kimseyi öldüremezsiniz. Aynı şekilde bir kar tayin vatandaşını kaçıramaz veya bedenen kentten çıkaramazsınız. Bu kurallar cemiyetimce uygulanır. Sebebi bariz olsa gerek.
Evet, bize tüm kara zambaklara suikast düzenleyelim ve gün batımına doğru çekip gidelim diye para ödemiyorsunuz.
Sizin durumunuz daha belirsiz dedi Sabır. Hem siz ikiniz hem de kara zambağı kontrol edecek meslektaşınız kaçırılma da dahil her şeyi beklemelisiniz. Arkanızı kollamaya bakın. Size karşı yasak olan tek şey doğrudan bir cinayet.
İşte şimdi neşem yerine geldi dedi Loke. Peki şu mevkidaş hakkında neler öğrenebiliriz?
Zaten epey bilgi sahibisiniz.
Ne demek istiyorsun?
Bu tatsız bir haber dedi Sabır. Fakat hizmimdeki en az bir kişinin arşidama sağduyuya bilgi aktardığını öğrendik.
Bu ne gaflet.
Konu üstünde çalışıyoruz. Her halükarda sağduyu ve yandaşları sizi tutma planımı haftalar önce öğrendiler. Bunun üzerine doğrudan bir karşı önlem aldılar.
O da ne demek?
Sen ve Jean kandırma, kılık değiştirme ve manipüle etme alanlarında benzersiz bir geçmişe sahipsiniz. Eşine az rastlanır insanlarsınız. Aslına bakarsanız dünya genelinde yöntemleriniz ve eğitiminiz hakkında birebir bilgi sahibi tek bir kişi.
Loke sanki sandalyesi bir arbaletmiş de biri gelip tetiği çekmiş gibi hızla ayağa fırladı. Kadehi elinden uçarak masanın üstüne sulandırılmış şarap saçtı. Hayır dedi, hayır. Dalga geçiyorsun, hayır.
Evet dedi Sabır. Rakiplerim eski dostunuz Sabeta Bela Koros'u timsalleri olarak tuttular. Kendisi birkaç gündür Kartay'ında hazırlık yapıyor. Biz burada konuşurken size bazı sürprizler hazırladığına bahse girerim.
24. ayrımın sonu. Sayfa 222.